Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 18 Ağustos 2020 günlerden Salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine Eksen'de pek çok gündem maddesi var size aktaracağım. Koronavirüs tabii, Eylül ayı okullar açılacak. Aşı meselesi Dünya Sağlık Örgütü'nden bu sefer aşı meselesinin ulusallaştırılmasının engellenmesi çağrısı yapıldı. Tabii bir aşı rekabeti var ülkeler arasında. Unutmamak gerekiyor ki dünya genelinde de 22 milyon farklı rakamlar olmakla beraber 21,5 milyonu aştı. 22 milyondan bahsediliyor vaka sayısı elbette. 770 binleri de can kaybı sayısı aşmış durumda. Pek çok ülkede artıyor. Türkiye'de de tartışmalar elbette var. Uluslararası politikalarda tabii Libya meselesi, Akdeniz meselesi. Dün Milli Savunma Bakanı üst düzey bir askeri heyetle birlikte Libya'yı ziyarete gitmişti. Şimdi Katar'da Libya'nın batısındaki Trablus hükümetinin unsurların eğitilmesi için karargahlar yapılması gibi anlaşmalar sağlandığı haberleri geliyor. Yunanistan'la Avrupa Birliği ile gerilim devam ediyor. Mısır parlamentosu imzalamış gözüküyor. Detaylarını aktaracağım. Yunanistan'la deniz alanlarını sınırlandırma anlaşması yapmışlardı. Amerika'da Trump 3 Kasım seçimleri için tam sağ pres uyguluyor. Demokratik Parti adayı Joe Biden'a pek çok açıklama var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de dün akşam saatlerinde bir açıklaması düştü ki Joe Biden'ın 7 ay önce New York Times'a söylesinde yaptığı muhalefete destek olma, Türkiye'de tartışma yaratan bu söylemleri hakikaten düşünürsek dikkat çekici. Trump'ın açıklaması birazdan aktaracağım. Eski First Lady Michelle Obama ile de bir kapışması oldu. Demokratların video konferans yoluyla resmen ilan edilecek Joe Biden'ın adaylığı. Toplantı başladı, online düzenlendi. Orada kapışmalar var, hepsini aktaracağım. Yine tabii İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşma, Trump'ın 13 Ağustos'ta açıkladığı, diğer ülkelerle de normalleşmeyi tetikleyecek gibi gözüküyor. Tartışmaların da devam ettiğini belirtmek gerekiyor. Lübnan'da Hariri suikasti, ki 15 sene geçti aradan, uluslararası mahkeme kurulmuştu. Onun açıklaması var dikkat çekici. Hizbullah ve Suriye hükümeti suçlanmadı. Aktaracağım detaylarını size. Ve son olarak belki Beyaz Rusya'da Lukashenko'nun 9 Ağustos'ta zaferle çıktığı söylenen ve sonra protesto gösterilerinin Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına uzanan gelişmeleri var. Putin'in Merkel'le Beyaz Rusya, Belarus konusunda telefon görüşmesi var. Başlıklar arasında. Efendim, bugün İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne biraz odaklanacağız. Bu anlaşmanın tabii Filistin meselesi açısından ve Arapların tutum açısından ne anlama geldiğini konuşmuştuk. Cuma günü Musa Özur ile değerlendirmiştik ama jeostratejik yankıları da eksik değil bu anlaşmanın. Özellikle Türkiye ve İran'la bağlantılı olarak Arap dünyasıyla Türkiye'nin, İran'ın her zaman ilişkileri netameli ama Türkiye ile ilişkilerinin son dönemde aldığı biçimler düşünülürse çok tartışmalı bulunuyor bu anlaşma. Türkiye'ye karşı da olabileceği bu anlaşmanın sert çıkan ülkelerden biri olarak dile getiriliyor. Bu meseleye bugün bakacağız. Jeopolitikteki yankılara bakacağız. Programın ikinci yarısında Profesör Mehmet Seyfettin Erol'la konuşacağız. İsrail'i Birleşik Arap Emirlikleri'nin anlaşmasını. Başlamadan Eksen'e frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2. Türkiye'nin sitesi üzerinden, cep telefonlarınızda indireceğiniz uygulama üzerinden, radyodan dinleyebilirsiniz, pop-up'ından. Ve YouTube kanalından da Twitter'dan paylaşıyorum şimdi. Bizi izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, notlarımı açtım şimdi. Bu sabahtan beri tarayıp çıkarttığım Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Worldometer diye andığımız bu COVID-19 verilerini derleyen sitenin son verilerine göre 21,5-22 milyonu aşmış vaka sayısı var koronavirüste dünyada. Okullar açılacak her yerde. Amerika'da da tartışılıyor bu, Avrupa'da da, Türkiye'de de tartışılıyor. Çocuklar 7 aydır uzaktalar okullardan. Gerçi açılacak ve 21'ine kadar örneğin Türkiye'de online yapılacak. Online erişimi olmayan çocuklar ne yapacak? Onlar eğitimsiz kalacaklar. 21 Eylül milat olacak. Daha sonra da Eylül başında başlayacak ve daha sonra da okullar normal açılacak. Ne olacak bu süre içerisinde? Hakikaten bu tartışmalara da bakmak lazım tüm dünyada. Genç nüfusun ikinci dalgadan da tartışmaları da düşünürsek eğer, bu işin taşıyıcısı olabileceği ve genç nüfus içerisinde de vakaların ve kayıpların sayısının arttığı haberleri varken. Ha böyleyken aşı tartışmaları da var. Rusya'nın ardından Çin'den de haberler geldi. Orada da yeniden vakalar, daha çok dışarıdan vakalar söz konusu oluyor. Asemptomik vakalar. Bir ilaç firması Sinopharm şirketi yıl sonuna kadar piyasaya aşıyı sürmeye hazır olduklarını duyurdular ve 28 gün arayla iki doz yapılacak bir aşıdan bahsediyorlar. İlk tescillenen aşı Rusya'nın olmuştu. Farklı yöntemler kullandıklarını söylemişlerdi ama dünyada tartışma da yarattı bu. Gamaleya Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi bu konuda bu aşıyı geliştiren bilim insanlarının para karşılığında ayartma girişimlerinin yaşandığını dile getiriyor. Tartışmaları eleştiriyorlar. Rusya tarafının görüşü tabii ki bu mesele. Rusya'da Enerji Bakanı Alexander Novak'ın da COVID-19'a yakalandığı duyuruldu. Başbakan Mihail Mishustin tarafından duyuruldu ama OPEC artı video konferansı olacak, düzenlenecek ve yarın düzenlenecek. Ona katılacakmış. Durumunun iyi olduğu anlaşılıyor burada. Meksika lideri ideolojiye yer yok. Eğer bu kanıtlanırsa biz Rusya'dan alırız diye bir açıklama yapmış Meksika'nın sosyal demokrat lideri Obrador'un açıklaması bu. İspanya'da hafta sonunda büyük artış olduğu söyleniyor. Covid-19 vakalarında bütün bu aşı tartışmalarından da son olarak Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'un yaptığı açıklamayı aktararak çıkayım. Stratejik ve küresel bir biçimde davranmak gerektiğini ve böyle davranmanın tek tek her ülkenin de ulusal çıkarına olduğunu söylemiş. Herkes güvende olmadan hiç kimse güvende olmayacak diye de eklemiş bu aşı meselelerinin böyle ulusallaştırılması tırnak içerisinde doğru bir şey değil demiş. Türkiye'de vaka sayısının 250 bini aştığını anımsatalım. 100 bini aşan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri tabii başı çekiyor. 5,5 milyonu aştı. Brezilya aynı şekilde, Hindistan onları takip ediyor. Böyle böyle COVID-19'la ilgili size aktaracağım noktalar bunlar. Moody's'in Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun bir açıklaması var. Vakalardaki artışla ilgili kaygılara dikkat çekiyor ama öte yandan da tabii ekonomi durmuştu Nisan, Mayıs, Haziran'da dahil olmak üzere. Bunun da etkileri oldu dünya ekonomisine. Şimdi sonra normalleşmeyle canlandı. Dolayısıyla da toparlanma olduğunu küresel ticarette toparlanma belirtileri olduğunu dile getirmişler. Tabii ticaret müzakereleri falan da hep böyle ötelenmiş vaziyette. Genel bir toparlanma ama ikinci dalga olursa, salgın sonbaharda yeniden vahim boyutlara varırsa ne olacak sorusu da duruyor tabii ki. Kanada'nın Maliye Bakanı istifa etmiş. Bütün bu karambolde Başbakan Justin Trudeau ile ekonomik tedbirler konusunda uzlaşmazlık yaşamışlar. OECD'nin genel sekreteri olmayı hedefliyormuş kendisi. Tabii bu arada yolsuzlukla da suçlanmış bu COVID-19'la mücadele için We Charity diye bir iş bulmakta zorlanan öğrencilere işte yardım projesi, bu konuda hayır için kullanmakla suçlanmış. Gerçi Justin Trudeau da suçlandı ama çok da bir şey değişmiş değil. Ayrılmış. Ben artık bu göreve uygun değilim demiş. Ayrılmış. Evet, Akdeniz'e bakalım. Mısır parlamentosu Yunanistan'la imzaladığı deniz alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onaylamış. Kısmen karar metninde anlaşmanın kısmen bu sınırları belirlediği, ileride yapılacak görüşmelerin sonucunda da tamamının belirleneceği ifadesi var. Dikkat çekici bu. Yunanistan Haziran başında, 9 Haziran'da İtalya ile bu anlaşmayı yapmıştı. 7 Ağustos'ta da Mısır'la yapmıştı. Bunun üzerine Türkiye NAVTEX'i ilan etmişti. Dün Profesör Hasan Ünal'la konuşmuştuk. Bu NAVTEX savaşlarının devam ettiğini, Eylül başına sarkacak şekilde de devam edeceğini anlıyoruz gelişmelerden. Kıbrıs hükümet sözcüsü Kiryakos Kuşos'un da açıklamaları var. İki kesim arasında görüşmelerin, müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarını söylüyor ama Türkiye'yi eleştiriyor. Diyaloğu, uzlaşmaz duruşu Türkiye'nin engelliyor diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Auguste Conte ile görüşmesi var. Doğu Akdeniz meselesi, özellikle Libya meselesini görüştükleri anlaşılıyor. Biraz daha bu Libya Akdeniz meselesi de Türkiye ile İtalya sanki yakın gibi duruyordu ama sonuçta İtalya Yunanistan'la da kendi alanında anlaşmasını imzalamıştı. Daha dengeli yürüttükleri söylenebilir. 24-25 Eylül'de şimdi Avrupa Birliği bir zirve düzenleyecek. Charles Michel, Avrupa Konseyi Başkanı, AB liderlerinin çarşamba günü, yarın bir Belarus başlıklı bir toplantı yapacaklar. Aynı zamanda Doğu Akdeniz meselesini de ele almak için bir mektup yollamış. Bu teklifte bulunmuş daha doğrusu. Özel bir Avrupa Konseyi toplantısı yapalım 24-25 Eylül'de demiş. Eylül sonu söz konusu burada. Tabii Eylül sonunda bir de BM genel kurulu toplantılarının olduğunu, bunlarla nasıl yapılacak Covid-19 altında onu da birlikte göreceğiz. Ama Avrupa'dan Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği yolunda açıklamalar gelmişti. Özellikle Almanya'da çok tartışılıyor bu bağlamda. Avrupa Birliği, bizim bu işlerden haberimiz yok, yeni bir komisyon teklifi yok bu konuda diye bir açıklama yapmış. Zorunlu ve iş vizesi dışında randevular durdurulmuş durumda tabii. O kadar kolay değil Avrupa'ya gidebilmek. Hal böyleyken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya ziyareti, dün aktarmıştım ilk etapta yapılan açıklamaları, kapsamlı temaslarda bulundu. Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Atiye de vardı. 3 toplantı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daha sonra yaptığı açıklamada özellikle Mısır'la Yunanistan arasındaki anlaşmanın hükmünün olmadığı vurgusu yer aldı. Hem hükümsüz, hem Mısır halkının, hem de bizzat Yunanlı politikacıların bazılarının farkına vardığı gibi Yunan halkının aleyhine bir çalışma diye de tespitte bulunmuş Hulusi Akar. Efendim, Misrata'da bir deniz üssü kurulacak. El Arabiya kanalı, tabii bu daha Suudi Arabistan'a yakın diye algılamak lazım, öyle süzmek lazım. Deniz üssü bahsediliyordu, hep konuşuluyordu. Türkiye, Katar ve Trablus'taki hükümet kuracak. Aynı zamanda Katar'da UMH'ye bağlı militan güçler var. Onlar için eğitim merkezleri ve karargahlarda kurulmasında anlaşılıyor. Gelen sızan bilgilerden ki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Trablus Hükümeti'nin savunma bakan yardımcısı da bunu doğrulamış durumda. Eğitim, dayanışma, askeri kurumlar arasında deniliyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bu konuda açıklamaları olmuş. El Cezire televizyonuna konuşmuş kendisi. Libya'da siyasi gelişmeleri destekliyoruz, siyasi çözümü dedikten sonra Sirte ve Cufra'ya askeri yığınak endişesi taşıdıklarını söylemiş. O tabii ki, hatırlayalım, Mısır kırmızı çizgi saymıştı. Buradan ileriye geçilirse askeri olarak müdahale ederiz demişti. Türk tarafının o Sirte Cufra hava üssü, Sirte deniz, Akdeniz kıyısından yakın, içeride 250 kilometre Cufra üssü, oraya yönelik bir operasyon bekleniyordu Temmuz ayında ama gerçekleşememişti. Hulusi İbrahim Kalın Türkiye'nin Libya'nın bölünmesine karşı bir tutumu olduğunu dile getirmiş. Bizi asıl endişelendiren Rusya'nın paralı asker bulundurması demiş. Yetinmemiş, Rusya açıkça Hafter'i destekliyor demiş. Enteresan, bir yandan yardımlaşabiliriz diyor ama inkar etseler de Hafter'i destekledikleri açık ifadesini kullanmış. Moskova bu konuda dengeleri gütmeye çalışıyor resmi pozisyon olarak. Dolayısıyla değişik yorumlar, demek ki Türkiye böyle algılamıyor. Bir kez daha ortaya, altı çiziliyor bunun. Böyle mesajları var İbrahim Kalın'ın. Bu arada Afrika'dan bir de Mali'de başkent Bamako yakınlarında bir garnizondan silah sesleri duyuldu. Ve konulduğu askeri darbeye girişildiği yolunda da haberler var. Libya'daki kargaşadan sonra Kuzey Afrika hattındaki kargaşa da dinmemişti. Anımsayalım, detaylarını yarın daha fazla bakabiliriz. Amerika'ya bakalım. Şimdi Türk-Amerikan ilişkileri öncelikle Donald Trump'ın açıklamaları dün akşam saatlerinde tam da Türkiye'de Joe Biden'ın 7-8 ay önce yapmış olduğu, aslında Anadolu Ajansı'nın İngilizce servisinin kullandığı ama kimsenin dert edinmediği yeniden ısıtılan açıklamaları Joe Biden'ın muhalefetin desteklenmesinden Kürt meselesine uzanan bir hatta. Klasik Joe Biden Amerika'nın en gafçı politikacılarından birisidir, hep size aktarıyorum ben. Bu sözler tabii çok ciddiye alındı Türkiye'de iktidar ve muhalefet cephesi tarafından. Bir de üzerine pek çok yorumlar yapıldı. Şimdi Trump da Joe Biden rakibi Joe Biden'ı biraz daha eleştirmek için bu Türkiye'yi malzeme yapmış açıkçası Donald Trump. Ve Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitede değil Joe Biden demiş. Biz Joe Biden'la Erdoğan'ın çok yakın samimi ilişkileri olduğunu, bolca kucaklaştıklarını, görüştüklerini de biliyoruz bu arada, hatırlıyoruz. Pek çok fotoğrafta var zaten. Trump tabii öyle bir yorum yapıyor ki dünya liderleri geçen hafta benden Erdoğan'ı aramamı rica ettiler. Neden diye sordum. Dediler ki o bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor. Bu ABD yüzünden mi diye sordum. Hayır, senin yüzünden, senin kişiliğin yüzünden. Yani megalomaniye bakın burada. Dinleyeceği tek kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyorsun demişler. Trump da yani diyor ki, yani bunu herkesin ortasına söylemek istemiyorum ama diyor, ben onunla anlaşabiliyorum, beni dinliyor diyor. Yani sözümü dinliyor demeye getirmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Epey ağır açıkçası bu cümleleri, ama daha önce Trump'ın da çok ağır bir mektubu olmuştu, anımsayalım. Bu tartışmalara tabii tuzu biberi oldu Biden'la ilgili tartışmaların. Amerikan seçimlerine geçelim. Posta servisi dün aktarmıştım size. Postayla oy kullanılacak Covid-19 ortamında Amerika'da 170 binden fazla can kaybı var. Milyonlarca vaka. Nasıl olacak bu 3 Kasım seçimleri? Sonra nasıl tartışılacak? Hakikaten çok heyecanlı geçecek 3 Kasım başkanlık seçimleri. Demokratlar özellikle posta hizmetlerine yeniden kaynak aktarılması, fonlar sağlamak için Temsilciler Meclisi Başkanı bütün demokratları tatilden hemen dönmeye çağırmıştı. Eylül'de sona eriyor tatil. Trump ise bunu engellemeye çalışıyor. 25 milyar dolarlık bir acil durum fonundan bahsediliyor. Tabii posta oyları bu işte çok daha da çok konuşulacak seçimden sonra muhtemelen. Amerika'da işleri karıştıracak bir olay gibi görebiliriz. Trump, demokratlar kazanırsa biz Venezuela'ya döneriz demiş. Venezuela'da Amerika askeri darbeye girişti. Özel askerler, paralı askerler yollandı, hatırlayacaksınız. Neyi kastediyor? Birileri Amerika'ya paralı asker yollayacak ve Trump'ı ya da diğer başkanı mı devirecek? Ben anlayamadım doğrusu. Bağlamı kim anladı bilmiyorum ama tabii demokratları solculukla suçluyor Donald Trump. Joe Biden'ın ne kadar solcu olduğunu sizin değerlendirmenize bırakacağım bunca anlattıklarımdan sonra, ama sosyalizmin truvatı demiş Joe Biden için. Çok komik hakikaten Donald Trump. Amerika'nın sağı solu olmadığı gibi Trump'ın da pek sağı solu olduğunu söylemek zor tabii yani. Bu noktada işte Selefi Barack Obama'ya yüklenmiş. Joe Biden aynı zamanda onun başkan yardımcısıydı. O Biden diye de bir isimlendirme, lakap takmayı çok seviyor biliyorsunuz. Roket adam falan demişti Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti liderine. Böyle durumlar. Demokrat Parti kurultayı Michelle Obama'nın söylemleri eşliğinde tartışılıyor. 4 günlük kurultay. İlk günde Obama'nın eşi Michelle Obama konuştu. Ve video konferansı olduğu için sosyal medyadan da yayınladılar bunu. Kendisi Trump'ın olabildiğince dürüst, açık bir biçimde söyleyeceğim, ülkemiz için yanlış başkan Donald Trump, iş yapabilmek için çok zamanı vardı ama hiçbir şey yapmadı, durumu anlamadığı açık, ihtiyaç duyduğumuz insan olmadığı açık, liderlik sergilemedi, Covid-19'a atıf hazırlıksızlık, kaos, bölünmüşlük, empati yoksunluğu gibi cümleler kullandığı yanlış başkan nitelemesi eşliğinde Donald Trump hakkında. Trump da hemen Twitter'dan yanıt vermiş Michelle Obama'ya, izah etsin birileri lütfen, kocanız Barack Obama'nın yaptığı işlere talip olmasaydı Trump güzel Beyaz Saray'da bulunamazdı. Biden akla en son gelen düşünceden ibarettir. Adaylığının çok geç ve heyecandan yoksun şekilde desteklenmesinin sebebi de budur diye ifadeler kullanmış. En muhteşem ekonomiyi biz inşa ettik diye yanıt Hoca'nın sözlerine istihdam dolup taşıyor demiş. Nasıl oluyor? O kadar milyonlarca insan işsiz kaldı Covid-19 krizinin etkisiyle. Tabii ondan önce çok kötü değildi durum belki ama son tahlilde de bu krizi idare edemedi Amerikan yönetimi, Trump yönetimi. Onu da belirtmek gerekiyor. Böyle yanıtlar vermiş. Çin'le ilgili ard arda olumsuz kararlar almaya devam ediyor bu arada Donald Trump. Amerika'ya Çin'den Amerika'ya faaliyetlerini getiren şirketlere vergi indiriminden bahsetti. Bir de Huawei, Çin'in teknoloji devinin Huawei'nin çiplere, özellikle ticari çiplere erişimine set çekecek şekilde kısıtlamaları daha da arttırdı. Amerikan Ticaret Bakanlığı Mayıs'ta açıklamış kısıtlamaları, onları arttırdı. Özellikle kara listedeki Huawei iştiraklerinin sayısını 21 ülkede 38 iştiraki daha eklemişler, 152'ye çıkartmışlar. Bir de eski bir CIA ajanı 2000'lerin başlarında Hong Kong'da gizli bilgi vermekle casusluktan suçlanmış, gözaltına alınmış efendim. İsrail Boye notlarıma geçeyim şimdi. Almanya, bu ondan önce İsrail'in Almanya ile ilk kez bir ortak hava tatbikatı yapacağı haberi var. Dikkat çekici, 2 hafta sürecekmiş. Dachau ve 1972 Münih Olimpiyatları, bu saldırıya uğradığı İsrailli atletlerin o alandan da geçecekler. Nazilerin toplama kampı Dachau, biliyoruz. Dikkat çekici, ilk defa tarihte böyle bir aynı kanat altında Alman ve İsrail uçakları uçacakmış. Efendim, İsrail Birleşik Arap Emirlikleri anlaşması İsrail'de tartışılıyor. Özellikle de bu sayede Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35 satışı, daha gelişmiş silah teknolojileri satışının önünün açılacağı, İsrail vetosunun kalkacağı hikayeleri İsrail medyası bunlarla dolu. Ama İsrail yetkililer ve en sonunda Başbakan Benjamin Netanyahu bu konuda politikalarının değişmediğini, vetolarının devam ettiğini, tavırlarını değiştirmediklerini, silah dengesini bozacak şekilde bir Arap ülkelerinde silahlanmaya geçit vermeyeceklerini dile getirmiş. İsrail medyası gizli anlaşmalar yapılmış olabilir diye de bir takım şerhler düşüyor, onu da belirtelim. Kızıldeniz dahil olmak üzere askeri, Kızıldeniz'de askeri işbirliğini arttırma adımları atılacağı istihbarat alanında bilgileri olduğunu aktarayım. Lübnan'da, Beyrut'ta olağanüstü hal ilan edilmişti. 4 Ağustos'taki büyük patlamadan sonra 18 Eylül'e kadar o hali uzattılar. Cumhurbaşkanı Michel Aoun çıktı. Özellikle de bu patlamadan Hizbullah'ın silahlarından ötürü meydana gelmiş olamayacağını söyledi. Yalanladı. İnsanların hayal gücü bunlar dedi. Hayal ürünü dedi. Orası zaten tabii Hariri cephesinin, Sünni cephenin kontrolünde bir bölge bu arada. Tutuklananlar olmuştu, aktarmıştım size ben. Nasrallah da reddetmişti. Bir yandan da Lübnan'ın daha ulusalcı partileri patlayan amonyum nitrat 6 senedir orada tutuluyor. Nasıl oluyor? Herkes bu soruyu soruyor. Suriye'deki teröristlere, ilk ortaya atıldığında aktarmıştım size. Suriye'deki teröristlere bu amonyum nitrat bomba yapımında da kullanılabiliyor, biliyorsunuz. Onlara aktarmak için buraya konulduğu, burada bırakıldığı, Mozambik'e gittiği söyleniyordu ama böyle iddialar ortaya atmış durumdalar. Hal böyleyken Hollanda'da BM'ye bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin 2005'te öldürülen Refik Hariri eski başbakanla ilgili davasında, suikast davasında karar açıklandı. Hizbullah suçlanır diye bekleniyordu. Şaşırtıcı bir biçimde doğrudan suçlanmadığı, böyle bir kanıt olmadığı, Hizbullah'ın ya da Suriye'nin bu işte parmağı olduğuna dair bir kanıt bulunamadığını söyledi yargıçlar. Ancak tabii ortaya attıkları bir takım isimler üzerinden, ki bunlardan birisi Suriye'de ölen Mustafa Emin Bedreddin, yine bir direniş hattı ithamı da barındırdığını belirtmek gerekiyor. 2016'da Suriye'de öldürülmüştü o. Böylesine dikkat çekici de bir gelişme var. Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki yasa dışı varlığı, Suriye ordusunu hedef seçmişlerdi. Hava saldırısı gerçekleşmişti. Biz hava saldırısı düzenlemedik. Geçiş bir kontrol noktasından geçerken saldırıya uğradı. Nefsi müdafaayı hakkını kullandı Amerikan askerleri diye açıklama yapmışlar. İdlib'de Rus jetlerinin El-Kaide kamplarını vurduğu yolunda Suriye gözlemevinin yaptığı açıklamalar var. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazmi Amerika'ya gidecek, Trump'la görüşecek. Bu hafta görüşmesi var. Öncesinde IŞİD tehdidinin devam ettiğini ve Amerikan yardımına ihtiyaçları olduğunu dile getirmiş durumda efendim. Ve Beyaz Rusya Ama Başbakan Angela Merkel, Emmanuel Macron da var. Telefon görüşmeleri olduğu haberi düştü. Beyaz Rusya görüşmenin odağında gözüküyor. Putin'in özellikle Beyaz Rusya'nın iç işlerine karışılmaması ikazı yaptığı, Lukashenko'ya baskı ve iç işlerine karışılmaması ikazı yaptığı belirtiliyor. İlişkilerin yabancı müdahalesi kabul edilemez. Umarız durum yakında düzelir vurguları var. Tabii Avrupa Birliği yaptırım uygulama yolunda adımlar atıyor Beyaz Rusya'ya. Ukrayna örneği tekrarlanıyor burada da, onu da belirtmek lazım. Ve onların açıklamalarında da Merkel'in vurgusu da barışçı göstericilere şiddet kullanılmaması, siyasi tutukların acilen bırakılması, ulusal çapta diyalog şeklinde özetlenebilir. Almanlar bunları sarı yeleklilere o kadar çok şiddet kullandı ki Macron hükümeti, o dönemde bir açıklama yapsalardı çok daha az çifte standartlı bir görünüm sergileyebilirlerdi, ama yapmadıklarını da anımsamak lazım. Bu arada Belarus muhalefeti de 70 kişilik bir iktidar değişimi, geçiş dönemi kurumu oluşturmaya çalışıyorlarmış. Svetlana Tihanovskaya %10.1 oranında oy aldığı açıklanmıştı. Resmi açıklama, kabul etmiyorlar bunu. Lukashenko'nun %80 almadığını söylüyorlar. Ve Litvanya'ya kaçmıştı. Şimdi aslına bakarsanız Venezuela'da Guaido kendi kendine devlet başkanı ilan etmişti. Seçim sonrası süreçte, hatırlayalım. Kabul edilmedi tabii yönetimi. Bu biraz aynı senaryoyu andıran gelişmeler olduğunu söylemek lazım. Yine seçimler üzerinden, yine sandık sonuçlarının doğru olmadığı, herkesin kafası da karışıyor. Biraz sokaklardaki gösterilere bakarak, biraz tabii 26 senedir Lukashenko yönetiyor Belarus'u ve insanların bıktığı ve bezdiği anlaşılıyor. Ama muhalefetin programı nedir? Kimse bunları tartışmıyor. Lidersiz, programsız, ideolojisiz. Sonunda ne gelecek bilemiyoruz. Sonunda umarız bir neoliberal yağma ve talan gelmez Beyaz Rusya'ya. Yabancı müdahalesi tabii, Ukrayna'da olduğu gibi meydanda, hatırlayacaksınız, o keskin nişancıların Batılı istihbarat servisleri tarafından Gürcistan'dan meydana taşındığı ve insanları, asıl onların öldürüldüğü çok sonradan ortaya çıkmıştı. İş bittikten sonra ortaya çıkmıştı. Lukashenko seçim isteyen muhalefete yeni anayasayı kabul ettikten sonra seçim düzenleyebiliriz diye meydan okudu. Oyların yeniden sayılmasını teklif ettim, kabul etmediler zaten diye de bir açıklama yaptı. İki kişi maalesef canını kaybetti şimdiye kadar protesto gösterilerinde. Yabancıların para verdiğini öne sürüyor Lukashenko İçişleri ve biraz da göstericilere yönelik şiddeti dizginlemiş gibi gözüküyorlar. Çünkü tepkileri daha da fazla katlıyor haliyle. Şimdi Lukashenko'ya destek mitingleri düzenleneceği haberleri var. Hafta sonu 200 bin muhalif toplanmıştı başkent Minsk'te. Onu anımsatalım. Evet, şimdi bir ara verelim. Bugün size sonbahar bir ara şarkı, sonbahar nedir diye. Что такое осень'i dinleyelim. Az sonra Profesör Mehmet Seyfettin Erol'la burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Облаками, осень, я давно с тобою не был.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon attığımızın diğer ucunda Profesör Mehmet Seyfettin Erol var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimizi de selamlıyorum.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Geçen gün sizinle bir parça konuştuk, yazıştık bu İsrail Birleşik Arap Emirlikleri meselesi üzerine. Biz daha çok tabii Filistin sorunu üzerinden baktık. 10 yıllardır devam eden bir mesele ama tabii bunun jeopolitik yankıları da eksik değil. Hakikaten İsrail'in Arap dünyasında kabul edilmesi, belli düzeylerde normalleşme, Filistin meselesi çözülmeden bu normalleşmenin sağlanmasının pek çok etkisi olacağı da açık. Siz de buna dikkat çeken ifadeleriniz var, değerlendirmeniz var. Ben de merak ettim açıkçası değerlendirmenizi biraz da. Şimdi şunu sorarak başlamak istiyorum. Öncelikle bu anlaşma bölge açısından ne anlama geliyor? Nasıl görüyorsunuz siz? Gerçekten önemli mi? İşte 1979'da Mısır'la yapılan ya da 1994'te Ürdün'le yapılan anlaşma kadar önemli bir anlaşmamız. Sizin değerlendirmeniz nedir bu konuda?
Şimdi bölgedeki jeopolitik kırılmalara bakıldığında evet bir önem arz ediyor. Özellikle Körfez boyutuyla. Biliyorsunuz Mısır 79'da Camp David sürecine çekilmek suretiyle orada Arap dünyası açısından da Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da dahil afaroz edilmişti. Ama bugün gelinen noktada Ürdün sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir Körfez ülkesi olarak burada yer almış olması bence bundan sonraki sürece yönelik nasıl bir İsrail sorusunun ve bu anlamda da Körfez ülkelerinin buna yönelik tutumunu yansıtması açısından önemli. Ve yine bakıldığında burada İslam jeopolitiğini bir anlamda kendi içerisinde bir tartışmaya belki de bir çatışmaya ve istikrarsızlaştırmaya daha da götürebilecek bir hamle. Ve buradaki ayrışmalar önümüzdeki süreçte daha da bir keskinlik kazanacak gibi görünüyor. Dolayısıyla tarafların, safların daha somut hal almaya başladı ve bunun bu anlaşmayla birlikte bir anlamda deklare edildiği bir süreci yaşıyoruz. Yoksa zaten öncesi itibariyle bakıldığında Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Suudi Arabistan boyutuyla zaten de facto bir süreç söz konusu. Ve yine bakıldığında burada gerek Suudi Arabistan ve gerekse de Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu anki ortaya koyduğu tutum çok da şaşırtıcı değil. Zira Osmanlı sonrası bölge sınırlarının, bölge haritalarının yeniden şekillendiği bir ortada Suudi Arabistan'ın orada üstlendiği bir rol vardı. Neydi o? İsrail Devleti'nin kuruluş sürecinde Filistin halkını bir anlamda ikna etmek ve bir anlamda onları rahatlatmaya yönelik ve bu anlamda İsrail Devleti'nin devleti sürecinin inşasının kolayca bir şekilde orada gerçekleşmesine yönelik bir rol benimsemişti. Bugün de bakıldığında Birleşik Arap Emirlikleri boyutuyla ortaya çıkan tablo aslında özellikle bu Arap Baharı süreci ve sonrasında yaşanan Suriye İç Savaşı ile birlikte hız kazanan Büyük İsrail projesinin ki bu daha önce Büyük Orta Doğu projesi olarak bizim bildiğimiz ön plana çıkan ama sonuçları itibariyle İsrail'in hayalini kurduğu devlete katkı yapan bir sürecin parçası. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri de bugün oynadığı rol itibariyle burada İsrail'in bölgede daha güçlü bir pozisyon elde etmesine yönelik bir tavrı ortaya koymuş vaziyette ve bunu da ilan etmiş bulunuyor.
Evet. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi son dönemde hakikaten öyle bir resim çıktı ki ortaya. Türkiye'nin ki bugün Türkiye'yi yöneten siyasi heyetin Arap ülkeleriyle yani şöyle bir iddiası da vardı. Cumhuriyet'in sırtını döndüğü bir coğrafyaya açılmak gibi iddiaları vardı. Fakat her şey çok tersine dönmüş gibi gözüküyor. Çünkü sadece Mısır ve Suriye gibi daha önceleri Arap dünyasının öncü ülkeleri değil, Körfez bloğuyla da Katar dışında Türkiye'nin ilişkileri giderek kötüleşiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'e bu normalleşme olmazdan önce sıkıntılı bir resim olduğunu biliyoruz. Libya vesilesiyle bunları tartışıyoruz ama onu da aşan bir durum olduğu ortada. Aynı şekilde Suudi Arabistan'la da aynı şeyi izlemek mümkün. Bir nevi hani hep İran daha ziyade düşünülür. İran'ın ilişkileri ne tamelidir Arap dünyasıyla, biraz mezhebi farklardan ötürü. Ama Türkiye'deki iddianın altı tamamen boşalmış vaziyette. Bu bağlamda nasıl bakmak lazım? Çünkü Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le normalleşmesine yok hükmünde gibi cümlelerle elçiyi geri çekmekten bahsederek tepki koydu. Türkiye'nin tutumu nedir? Araplar nezdinde hani yönetimler bizi bağlamaz, halklara bakarız deniliyor ama çok da bu geçerli olmuyor Arap coğrafyası için. Nasıl görürsünüz?
Şimdi birincisi 2013 kırılma noktası Ceyda Hanım. 2013'te evet. Türkiye'nin Mısır'daki darbeye karşı tutumu ve sonrasında yaşanan gelişmeler aslında Büyük Orta Doğu projesi bağlamında ciddi bir kırılmaya ve bu noktada Türkiye'ye karşı bu coğrafyadaki bazı ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile birlikte hareket etme sürecini daha da hızlandırmış vaziyette. 2013'e kadar baktığımızda evet Türkiye'nin bu söylemi ve buna bağlı olarak izlediği ve coğrafyada karşılık gören bir politika vardı. Ne zaman ki Mısır'daki askeri darbe gerçekleşti ve onun öncesinde de 2009'da bence atlanılmaması gereken bir husus var. One minute krizi yaşanıldı biliyorsunuz ve orada İsrail'in kullandığı bir ifade vardı. Bu tarihten itibaren, bugünden itibaren Türkiye'yi kuşatma politikası izleyeceğiz. Ve bunu Kafkaslardan başlattı. Sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'la birlikte bunu geliştirdi. 2013 sonrasında bu sürece körfez ağırlıklı bu bölgenin dahil edilmeye çalışıldığını gördük. Dolayısıyla İsrail'in 2009'da başlattığı, 2013'le birlikte ciddi anlamda bir kırılmanın yaşandığı bu süreçte şu an körfezde yaşanan gelişmeler bunu tamamlayıcı bir nitelik taşıyor. Ve bugün bakıldığında 2013'te Türkiye'nin Büyük Orta Doğu'ya karşı pozisyon alması ve Mısır'daki bu askeri darbeyi kabullenmemesi ve arkasından İhvan üzerinden yaşanan gelişmeler Arap dünyasının bir kesimiyle körfez ağırlıklı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği bir kesimiyle Türkiye'yi karşı karşıya getirmiş vaziyette. Ama bu demek değildir ki bütün Arap ve İslam dünyası Türkiye'ye karşı. Hayır. Bugün bakıldığında Katar, Umman ve diğerlerine baktığımızda aynı şekilde Kuzey Afrika'ya doğru geçtiğimizde Kuzey Afrika ülkelerine de baktığımızda Türkiye'nin hem bu Arap coğrafyasında hem de İslam dünyasında ciddi anlamda bir karşılığı var ve yine sizin altını çizdiğiniz o dip dalga hareketi olarak da adlandırdığımız coğrafyada halklar nezdinde de burada Türkiye çok ciddi anlamda sahada bir karşılık buluyor. Bugünkü örneğin son Libya sürecine baktığımızda bugün Libya'da Türkiye'nin orada elinin kuvvetli olmasındaki en önemli hususlardan bir tanesi bölge halkıdır. Nitekim bölge aşiretlerinin ortaya koyduğu tavır ortada. Benzer durum Suriye'de de kendini gösteriyor. Çok daha öncesi itibariyle de Irak'ta 2005 yılında yanılmıyorsam 63 aşiret reisinin Türkiye'ye yönelik gönderdiği bir mektup vardı. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle bu son 15-20 yıl içerisinde ki aslında bu Baba Hafız Esad'ın ölümüyle birlikte başlatılan bir süreçtir. Ve bu süreç ile birlikte Türkiye'nin güneyine doğru yönelmesi ve bunu yaparken de süreç içerisinde kuzeyle yani Rusya ile geliştirdiği ilişkiler ve yine doğusunda İran'la birlikte geliştirdiği ilişkiler burada oldukça önemli bir yere sahip. Bakınız hem Suriye hem Irak ve muhtemelen önümüzdeki günlerde göreceğiz Libya boyutunda ve biraz daha Katar krizine baktığımızda özellikle Türkiye-İran boyutuyla burada bu üç ülkenin oyun bozucu rolünü ve hamlelerini görüyoruz. Ve
peki,
bu hamleler ve bu hamleler buyurun.
Bir insert atmak istiyorum çünkü gerçekten merak ediyorum. Şimdi enteresan olan tarafı bu One Minute krizinden sonra Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri ticari anlamda katlandı. 3'e, 4'e ben tam rakamı şu an hakim değilim ama ticaret rakamlarını İsrail kaynakları da dile getiriyorlar. Birincisi. İkincisi, Katar'ın da Bayen'in yaptığı barışa İsrail'e katılabileceği bile iddia edilir oldu. Tabii Libya'nın batısındaki hükümet gibi bir de doğusunda bir takım unsurlar var. Petrol bölgelerine hakim olan tek bir ülkeden bahsedemiyoruz Libya için ama Akdeniz sorunu yaşıyoruz çünkü bu bağlam yüzünden. Bir de mesela şimdi tabii Cumhurbaşkanı elçimizi çekeceğiz bu kabul edilemez dedi ama öğreniyoruz ki İsrail'i Aviation Links şirketi İsraillerin Rixos otellerine taşıyacak olanın Türk Hava Yolları olacağını ve ayrıca da Rixos otelleriyle paket anlaşma yaptıklarını söylemiş. Bu nasıl bir siyasi ilişkidir ki diye soracağım ya da bu nasıl karşı karşıya gelmektir ki böyle sonuçlar doğurabiliyor. Yani biraz kafa karışıyor, insanlar da anlayamıyorlar çünkü her şey çok normal, çok düzgün katlanıyor. Yok hükmünde oluyor ama oradaki turistleri o normalleşme icabı siz taşıyorsunuz, siz götürüyorsunuz. Nasıl bir iş?
Şimdi meseleye şu şekilde bakmak gerekiyor. Türkiye-İsrail olan ilişkilerini siyasi boyutta tutmaya çalışıyor krizini. Dikkatinizi çekerse.
Şu an Araplar, bir de şunu da tamamlayayım istiyorum. Araplar da diyorlar ki Türkiye'ye, siz bize böyle laflar ediyorsunuz ama sizin zaten İsrail'le ilişkileriniz var. Ne hakla bize böyle bir normalleştiniz diye eleştirebilirsiniz diyorlar. Bir de bunu da katarak fikrinizi
alırsam. Tabii şöyle söyleyelim o zaman. Türkiye İsrail'i tanıdığında Araplar Türkiye'ye de tepki göstermişti. Doğru mu?
Evet.
İslam dünyasından bir ülke, bir Müslüman ülke İsrail'i tanıdığında ciddi anlamda tepkiler konulmuştu. Türkiye'nin burada bir duruşunda bir sorun yok. Sorun Arapların ya da bazı Arap ülkelerinin zaman içerisinde önce İran'ı, arkasından da Türkiye'yi, ki şu anki sürece baktığımızda asıl buradaki onlar açısından öteki ve İran'ın bir adım önüne çok net bir şekilde ifade etmese de geçirdikleri öteki Türkiye. Dolayısıyla bugün Türkiye üzerinden Arap milliyetçiliğini tekrar ayağa kaldırma ve Arap dünyasının liderliğine oynamak isteyen ülkeler söz konusu. Bunu bir ara Mısır denedi, olmadı. Suudi Arabistan bunu gerçekleştirmeye çalışıyor hali. Ve aynı zamanda Suudi Arabistan'la birlikte Birleşik Arap Emirlikleri de. Ve bunlara baktığınızda aslında kendi işlerinde bile bir yekpare durum söz konusu değil. Ve burada Türkiye'nin altını çizdiği husus, eğer siz en başından itibaren İsrail'e karşıysanız, o zaman bu tavrınızın değişmesine neden oldu? Artı bu tavrınızın değişmesinde neden Türkiye'yi, tırnak içinde söylüyorum, bir düşman, hedef ve öteki ülke olarak görüyorsunuz? Dolayısıyla Türkiye'nin burada Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve özellikle de Suudi Arabistan'a bu ikiliye yönelik yaklaşımının temelinde İsrail'in bölgede izlediği politikalar ve bu anlamda İsrail'in Türkiye'ye karşı yönelik kuşatma politikasının daha ötesinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu, etkisini kırmaya yönelik ve bu anlamda da İsrail'le geliştirmeye çalıştığı ilişkiler söz konusu. Türkiye'nin ortaya koyduğu itiraz bu noktada. Ve bugün Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, efendime söyleyeyim Libya'da, daha başka bölgelerde, Katar dahil izlediği politikalara baktığınızda veya Türkiye'ye yönelik Türkiye'yi istikrarsızlaştırma yönelik bir takım politikalarına baktığınızda bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Türkiye'nin zaten İsrail ile tutumu çok net ama Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve yeri geldiğinde Suudi Arabistan'ın buradaki tutumunu ortaya koyarak İslam dünyası içerisinde ya da Arap dünyası içerisinde bu iki ülkenin ayrıştırıcı, bölücü ve istikrarsızlaştırıcı rolünü ön plana çıkartıyor.
Anladım.
Ve bunların peki, aslında Mehmet Filistin Bey, meselesi dahil, Filistin dahil bu meselelerde aslında çok da samimi olmadığını ortaya koyuyor.
Evet. Peki bir şey soracağım. Gerçekten bir İslam dünyası var mı? Var diyebilir miyiz? bu gelişmeler ışığında söylüyorum. Yani İsrail'le ilişkileri normalleştiren, her türlü ticareti yapan, yani hani sonuç itibariyle bir takım retorikler var ama iç sahayı hiçbir şey değiştirmiyor sahada. Ticaret çalışıyor gibi geliyor bu resimden. Birisi, ikincisi Araplar neden böyle davranıyorlar? Yani Osmanlı istemedikleri için mi böyle davranıyorlar sizce?
Şimdi bu Araplarla coğrafyadaki Arap yönetimleri karıştırmamak lazım. Bugün bakıldığında Osmanlı sonrası cetvelle çizilmiş, tamamen iradesi çok daha farklı yerlere bağlı bir takım ülkelerden ve onların başlarına oturtulmuş liderlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla siyaseten bağımsız bir irade ortaya koyamayan bir coğrafya var Osmanlı sonrası.
Ama Katar da öyle. Katar da şeyhlik, yani o da mutlak monarşi bildiğimiz, yani Katar
yani,
da öyle.
Ama bugün bakıldığında Ceyda Hanım, bazı ülkeler bugün Batı dünyasının içerisinde de artık içinde bulundukları bu ilişkiden ya da bu görünümden kurtulmaya çalışıyorlar. Almanya'nın kendisi bugün Batı dünyası içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir tavır ortaya koymuyor mu? Bugün Batı dünyasından da bahsedebilmek bu anlamda çok mümkün değil. Çünkü Batı dünyasının kendisi de ciddi anlamda bir bölünmeye ve ayrışmaya doğru gidiyor. Batı'nın kendi içerisinde ABD ve Avrupa Birliği eksenli olan bu bölünmede Avrupa Birliği'nin kendisi de kendi içinde bir güç mücadelesine girmiş değil mi? Dolayısıyla bugün bakıldığında gerek Batı dünyası, gerek Türkistan coğrafyası veya dünyası veya diğerleri açısından bakıldığında bugün ciddi anlamda yeni bir yapılanmaya, yeni bir inşa sürecine doğru gittiklerini ve bu inşa süreçlerinde kendi çıkarlarına, kendi gerçeklerine ve bu anlamda ortak gelecek arayışlarına yönelik bir tutum sergilediklerini görüyoruz. Katar'da bu anlamda güne göre artık kendi pozisyonunu, kendi coğrafyasına ve kendi değerlerine yönelik olarak şu an için bakıldığında bana göre inşa etmek isteyen devletlerden. Yine bakıldığında 2013 öncesi Mısır itibariyle bakıldığında orada bir Mursi vardı ve Mursi ile birlikte bir, efendime söyleyeyim, bir Mısır devletinin halkının bir tutumu vardı. Ama bugün Sisi ile birlikte Mısır'daki bu değişim Mısır halkının kendi tercihi ve değişimi olarak kabul edilebilir mi? Dolayısıyla siyaseten ve bölgedeki halklar bazındaki bu yaklaşımları çok net bir şekilde birbirine ayırt etmek gerekiyor. Ve bugün coğrafyada Arap Baharı ile Arap Baharı şeklinde kendisini gösteren bu hareketlenme, kırılmalar, bu tür özellikle Orta Doğu, Akdeniz ve Kuzey Afrika merkezli gelişmelere baktığımızda bu süreçleri ve coğrafyadaki uyanmayı daha da fazla arttıracak nitelikte. Ve burada önemli bir husus daha var. Bir kez daha altını çiziyorum. Aha. Soğuk Savaş sonrası yeni bir dünya yapılanması içerisindeyiz. Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve bu çok kutuplu dünya içerisinde kaygan bir zeminde bir takım kaypak ilişkiler var. Bunu çok net bir şekilde görmek lazım. Dolayısıyla bugün devletler bu realiteye uygun bir şekilde bir politika izliyor ve çok net bir şekilde bazı şeylerin adını da koyabilmek ne yazık ki mümkün olmuyor.
Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Süremizi doldu. Aslında çok da uzun konuşulacak bir mesele. Daha da deşeceğimiz günler olacak diyorum. Çok teşekkürler. Ağzınıza
sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet, Profesör Mehmet Seyfettin Erol'la konuştuk. Bölgedeki değişen dengeleri, tabii İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin anlaşması diyoruz ama yankılarına, etkilerine daha çok bakmamız da gerekecek. Neler doğurduğuna da bakmamız gerekecek efendim. Bugün size Yes Tolko Migle veda edeceğiz. Solek Anofilyev Filyev'le Vin şarkısı. Sadece bir an var diyor. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним.
Эксенде Dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.